Merhabalar, Paradox'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün aslında uzun zamandır konuşmayı hayal ettiğimiz, bizim toplumumuzdaki karşılıkları üzerine de epey bir şeyler söylemeyi planladığımız bir konuyla sizlerle beraberiz. Kibir ve tevazu. Her zaman olduğu gibi nereden başlayalım? Bu konuyu neden seçtiğimizden başlayalım ve Kalfa'ya topu atayım. Kalfa, neden bu konuyu seçtik?
Çırak, şimdi biz seçtiğimiz konuların hepsinde ortak payda olarak ne yapıyoruz? Biz zıtlıkları, yani paradoks oluşturan, başka bir anlamda da ikilem oluşturan alanları seçiyoruz. Böylelikle eğer yapabiliyorsak, kafamızda oluşturduğumuzu doğru iletebiliyorsak da biliyorsun ki ne dedik? İnsanlarda belki bir düşünce yaratabiliriz. Belki başka türlü bir açıdan bakmalarına hizmet ederiz. O nedenle bu sefer bunu seçtik. Bu iki kavram bizde çok sık kullanılan ama gerçekten sınırların ne olduğu, nerede başlayıp nerede bittiği o kadar da berrak olmayan kavram. Ve öte taraftan sadece kullanılması değil, bu kadar kullanıldığına göre demek ki hayatta da bunlarla sıklıkla karşılaşıyoruz demektir. Onları da içerdiği için bu iki tane kavramı
Şimdi hemen bir filmin bir sahnesinden alıntı yapalım. Yine bir Keanu Reeves, Al Pacino filmi, Şeytanın Avukatı, Devil's Advocate. Orada Al Pacino rolündeki, yani şeytanın aslında söylediği muazzam bir laf: "Kibir benim en sevdiğim günahtır," diyor. "Vanity is my favorite sin."
seçtik.
Şimdi bu bile aslında başlı başına bu konunun ne kadar şeytanın avukatı ya da işte olumsuzluk, negatiflik vesaireyle konuştuğunu da bize anlatıyor. Tevazunun tam olarak zıttı kibir ya da kibirin tam olarak zıttı tevazu mu sence?
Böyle diyebiliriz. Yani kelime olarak da baktığımız zaman bunu görebiliyoruz. Peki bu nereden çıkıyor diye bakarsak bir defa kibire bakalım. Kibir kelimesi aslında büyüklük demek. Arapça bir kelime. Büyüklük, azamet. Fakat çok ilginçtir. Kibir kelimesinin iki tane kardeşi var. Yani aynı kökten, KBR kökünden geliyor bunlar Arapçada. Çok şaşırtıcı, çok da hoş, iyi de bir simgesel arka planından bahsedebiliriz. Kibir kelimesinin iki kardeşinden bir tanesi kabir, gömme, çukur, mezar anlamına geliyor. İkincisi kubur. Kubur da çukurlar, mezarlar, çoğul anlamında o kelimenin çoğulu aslında. Biz kuburu maalesef onda tekil kullanırız. Kubur, kubura düştü vesaire. Kubura düşünmez, çukurlar anlamına geliyor ama yine yanlış kullandığımız bir şey. Tevazu ise kelimenin tam anlamıyla alçak gönüllülük. Koyma, aşağı indirme, daha aşağıya indirme. Bir tanesi büyük olma, büyüklük, yukarıya doğru giden bir kibir var, azamet var, daha iri. Tam karşılığı daha aşağıya indirme var, tevazu. Kardeş kelimeleri kibirinde gömme, çukur, mezar ya da şu mezarlar anlamındaki kubur diyebiliriz. İkisi buradan geliyor.
Her zaman olduğu gibi kelime köklerine de bakarak başladık.
Tabii,
Burası
tabii.
güzel oluyor çünkü zihnimiz bir şekilde açılmaya başlıyor.
Çünkü şu nedenle biz bunu yapıyoruz. Belki bu böyle bir açıklamayı ara sıra yapmakta fayda var. Çünkü bizim yapmaya gayret ettiğimiz şey düşünmeye hizmetse düşünmenin bir arkesi. Arke biliyorsun arkeoloji yani öbür taraftan arkitekt gibi yani ilkesi yani temeli. Ki temel de biliyorsun aslında Karadeniz'de insanlara konulan isimdir. Çok küçümseriz ama temel Yunanca temelios'tan gelir. Arkenin üzerine, sütunun üzerine, o zeminde bulunanın kaide var ya kaide, alkaide. O gelen kaidenin üzerine konan şeydir aslında temel. Üzerinde de sütunlar yükselir. Malum o yüzden de biz bir düşüncenin sağlam bir zemine, oynak olmayan, yanlış kullanılan kelimelerle devam edersen düşünce ilerlemeyecektir. Ama doğru ve tutarlı kendi ana dilinde. Tabii bizim de belki bilmediğimiz, belki iddia ettiğimiz ama bizden çok daha bilgili bir insanın ya öyle diyorsunuz ama bir de bu var dediği bir şey tabii ki olabilir. Ama bizim görebildiğimiz, ikimizin, benim, senin, aklımızın yettiği kadar araştırdığımızda bulduklarımız bunlar. Düşünceye hizmet etmesi için sağlam bir temele, iyi bir dayanağa, iyi bir arkeye, ilkeye oturması lazım. O yüzden görgümüz yettiği oranda bir etimoloji desteği alıyoruz.
Şimdi Balzac şöyle bir laf etmiş, düşünceye hizmet etsin diye bir sorunun zeminini hazırlayacak bir lafını paylaşmak istiyorum.
Ben,
kibri gösterecek başka hiçbir şeyi olmayan kimselere bırakmalıyız demiş. Şimdi buradan aslında ne demek istediği oldukça anlaşılıyor ama benim gene sorularım var tabii ki. Kibirle gurur arasında nasıl bir fark var sence?
Çok güzel bir fark var. Türkçe'de yine yanlış kullanılan bir başka konudur bu. Kibir büyüklenmek demek dedik ya, gurur ise aldanmak demek. Yani Türkçe'de çok yanlış bir şekilde kullanılır. Evladım beni gururlandır denir. Yani beni aldat, beni kandır demektir o. Hatta Osmanlı padişahları cuma namazı çıkışında halk yolun iki tarafına dizilir ve alkışlarlar. Derler ki çok böbürlenme, çok mağrur olma padişahım, senden büyük Allah vardır. Mağrur da aldanmış demektir zaten. Biz bu kelimeyi yanlış kullanıyoruz. O yüzden kibir büyüklenmek, gurur da aldanmak. Peki bunu bir parça da açıyor olsak ne derdik? Büyüklenirsen aldanırsın ve çaresiz biçimde sana gelen eleştirilerden yararlanma yeteneğini de kaybedersin. Kibrin sonu, dikkat et, seni mutlaka gurura, böbürlene böbürlene, kendini büyüklene büyüklene aldanmış hale gelirsin ve gururun sonu da hüsrandır. Değerli çırak, hüsran zaten sonu olan bir şey değil ki, o bir son. Hüsran ne biliyor musun? Hüsran zarardan gelir, hasardan gelir aslında. Zarara uğrama, tahribat, hasar, zarar gördü işte, yoksun oldu anlamına gelen bir şey. Yani en sonunda başlangıçta kibir var. Kibire devam edersen gurura dönüşüyor. Gurur senin aldanmana yol açıyor. Aldandığın için La Fontaine'in karga tilki hatırla, ağızdaki peynir vesaire, ardından da zarar ediyorsun ve kaybediyorsun. Modern dünyada bunun çok fazla karşılığını sosyal medyada görüyoruz. Dehşet bir kibir ve gurur alanı. Hep konuştuk, galiba konuşmaya da devam edeceğiz. Çünkü insanların birbirleriyle sosyal ilişki kurduğu bir sanal alan da olsa bir alan orası. Like aldım, almadım, beğendiler, beğenmediler, altına bunu yazmış. Ben ona böyle deyince o da böyle dedi gibi. Fark etmiyor aslında, sosyal hayatta yaptığımızın başka türlüsünü yapıyoruz. Ancak burada nickname'ler kullanıyoruz, farklı isimlerle giriyoruz ve karşı tarafa istediğimiz gibi saldırıp kendi kitlelerimize de beraber kavga çıkarabiliyoruz. O yüzden bu ikisinin birleştiği nokta burası.
Şimdi bu bizi psikopatolojiyle ilgili bir başlığa da getirecek ama ona getirmeden hemen şunu da sormak istiyorum. Günlük hayatta kibiri mi kastediyorlar yoksa kibire benzer bir şeyi mi ima ediyorlar? Tam kestiremiyorum ama şöyle bir laf çok duyuyorum. İşte egosu çok yüksek. Ne kadar egolu birisi. Orada sanki böyle o tepeden bakan, diğerlerini küçük göreni kastediyorlar ama herhalde bu kelime de tam doğru kullanılmıyor değil mi? Ego kibir demek değil çünkü.
Değil. Aslında şu, yani belki çok sadece bunun üzerine konuşacağımız bir şey yapmalıyız. Ego aslında felsefi olarak da bakabilirsiniz. O bir varlıktır, hiçlik, yokluktur gibi de bakabiliriz ama en basit, en kolay tarifiyle. Yani Gestalt'ından, efendim Freud'undan, Transactional Analysis denilen, Türkçe'ye müthiş güzel çevrilmiştir, transaksiyonel analiz olarak. Oraya bile bakabiliriz ama en basit tarifi şu: kişinin karşısındaki kişiyi kendisinden yukarıda, aşağıda ya da eşit görme hali ve buna göre davranma hali. Ego bu. Eğer kişi kurduğu bir sosyal ilişkide kendisini karşıdaki kişiden daha yukarıda gördüğüne dair mesajlar veriyorsa, biz ona egosu büyük, aslında söylenen şey bana küçük olduğumu gösteriyor demektir. Bana sürekli küçüksün, küçüksün, küçüksün. Bizim baş edemediğimiz buradaki sorunsal hangisi acaba? Kişinin kendisini çok yukarıda tutması mı? Bize sürekli küçüksün demesine karşı bizim karşısında muhatap olduğumuz bir ilişki türü. Bunu bir belki hakikaten bir tane bölüm yapıp kurcalamak lazım.
Şimdi az evvel söylediğim psikopatolojiyle ilgili bölümünden de bir bahsetmek lazım. Oradaki ayrımları da ortaya koymak iyi olur gibi geliyor bana. Özellikle bilinç gelişim evrelerine bakıldığında 2-4 yaş aralığında çok fazla ortaya çıkmaya başlayan narsisizm denen bir psikopatolojik durum da var. Bunu özellikle Hans Kohut çok uzun uzun anlatmış.
Bu arada Hans Kohut'un kendiliğin çözümlenmesi, kişiliğin çözümlenmesi diye o iki kitabını atlamayalım. Müthiştir, müthiş, müthiş. Hans Kohut ayrıca kimdir? Freud'la ilişkisi nedir? Freud'un kızıyla niye dalaşmıştır? Kanser hastalığı ona nasıl bonus vermiştir? Onu başka bir zaman konuşuruz.
Kitapların da linkleri varsa zaten evet, açıklamalara evet. bölümüne ekleriz. Peki narsisizmle kibir arasında nasıl bir ilişki kurarsın? Yani ikisi birbirine karışmaya çok böyle eğilimli gibi hissediyorum ben.
Evet, yani mitolojideki öyküsünü sanıyorum bizi dinleyen herkes bilir. Narsisist kimdir? Kendi güzelliğine niye aşık olmuştur, suya değince düşmüştür filan. Bu mitolojideki öyküsünü zaten her yerde bulmak mümkün. Öyle sanıyorum ki bir tanesi mitolojideki simgesel anlatım, öbürü Arapça karşılığı. Arap mitolojisi dediğimiz şey Yunan mitolojisi kadar zengin, büyük değil. Artı Arap kültürüne baktığın zaman Arap kültürü şehirde yaşamadığı için öyle kibirli olmaya da çok da fırsat vermiyor doğa. Doğanın koşulları çok daha sert, yardım alabileceğin şeyler çok daha kısıtlı. Belki bir başka programda akıl üzerine konuşursak eğer, o zaman bunu çok daha net görebiliriz. Yani o bağlamda narsisist dediğimiz şey ve bir de biliyorsun ki ağırlıklı olarak genellikle tıp Latince ve Yunanca'dan çok destek alarak büyür. Oradaki o narsisist denen kişi kibirlenme halinin, yani o gururlanma halinin, kendini aldatmanın en üst seviyesinin bir başka dildeki tarifi aslında.
Şimdi bir laf daha var, bir kelime daha var. Onun da kelime kökenini muhtemelen sen söylersin. Ben kökenini tam bilmiyorum. Megalomani diye bir laf daha da var. Evet. Bu birazcık daha patolojik bir durumu, birazcık daha zihinsel bir bozukluğu anlatan bir kelime gibi kullanılmış benim gördüğüm kadarıyla. Burada insanların fantazileri, böyle büyüklük sanrıları, kendi arzularının esiri olma seviyesine varan şiddetli bir davranış değişikliği halleri de görülmüş. Tarih boyunca da bir takım küçüklük ya da aşağılık kompleksi yaşayan pek çok lider, yönetici megalomaniyle de mücadele etmiş farkında bile olmadan. Buradaki ayrım açısından da bir konuşalım onu. Hani megalomani narsisizmle olan ya da kibir megalomani narsisizm, bu üçünü birbirinden ayırmak gerekir mi? Her birine farklı farklı mı bakmak gerekir ki buradan da yavaş yavaş tevazu konusuna doğru da gelmeye çalışacağım.
Şöyle belki söylemek mümkün. Biliyorsun çok eskiden beri bize anlatılan tarih bilgisi ya da biraz kurcalarsan askeri tarih bilgisinde ya da siyasi tarih bilgisinde bir megalo ideayı görürsün. Yunanistan'ın işte Küçük Asya ile ilgili, kendisi buraya Minorejiye, Anadolu topraklarına böyle denir. Megalomani Yunanca iki kelimeden oluşuyor. Aslında megalomania o. Megalo büyük, yani büyük, geniş, kocaman anlamında bir kelime. Mania ise çılgınlık. Hakikaten bir delilik hali. İkisini büyütürsen megalomania büyük delilik. Kocaman bir delilikten bahsediyorsun. Yani büyüklenme deliliği başka bir şey. Büyük delilik başka bir şey. Ama bizim megaloman diye kısalttığımız an karşımıza bu çıkıyor. David Owen vardır. İngiltere'de kendisi Dışişleri Bakanlığı da galiba yapmıştır. Bir nörologtur. Onun yazdığı bir kitap var. Hasta ve İktidarda. Son 100 yılda kendini o sanrılar içerisinde güce sahip olup da bunu kontrolsüz hale getiren liderlerden bahseder. Hepsi hakkında çok ilginç örnekleri vardır. İşte geri doğru dönersen 16. Louis'nin bir etat moi, devlet benim meselesi vardır. Başka bir deyişle, belki kültürel dokuya uygun gelse de pozisyon itibarıyla Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransuva'ya yazdığı bir mektup vardır. Orada ben ki krallar kralı, hanlar hanı, iki cihanda Allah'ın gölgesi der. Tamam, onu anlıyoruz. İslam inancında halife dediğimiz kişi Tanrı'nın elçisidir. O yüzden bunu kullanmaktadır. Ama orada da bunu hissedebilirsin. Daha geriye gidersen işte orada köklere doğru ulaşıyoruz. Orada ünlü bir kelimemiz var. Memento mori. Memento mori Latince bir kelimedir. Etkileyici bir arka planı vardır. Latince memento mori, unutma, bir gün öleceksin. Remember you will die veya remember you are dead anlamına gelen. Unutma, sen ölüsün, ölümü hatırla gibi bir kelime. Romalılar bir zaferden döndüklerinde ister istemez o büyüklenme, Roma İmparatorluğu, Yüce Roma vesaire vesaire. Böyle Roma'nın bir kapısından giriyorlar, öbür kapısından çıkmak üzere büyük bir yürüyüşleri var. Bunu da çok önemser bunlar, yürüyüşü. Ve bu yürüyüşte köleler o onur yürüyüşündeki askerlerin arasında üniformaları, pırıl pırıl kılıçları, mızraklarıyla geçen halkın alkış kıyamet, dünyadaki bütün toplumlarda görebilirsin. Hala bizler ülkelerin kurtuluş günlerinde, mesela Fransa'nın 14 Temmuz'dur. 14 Temmuz'da yine görürsün. Bu sene ağızlarında maskeye rağmen bunu yaptılar işte. Askeri geçit törenlerinin başladığı yer orası. Halkın da bundan büyük bir onur duyması, bir taraftan da korkması amaçlanır. Devletin gücü gösterilir. İşte Ruslar tanklar geçer, yok roketler geçer vesaire vesaire. Memento mori diye köleler askerlerin kulağına fısıldar. Öyle denir ki yine Roma imparatorlarının da böyle bir geleneği vardır. Onun bir kölesi bütün gün arkasında dolaşıp ona sürekli memento mori, ya bir gün öleceksin, sen ölümlüsün anlamında bu cümleleri söylüyor. Şimdi bunları yenmenin arkasında ne var? Biraz önce söylediğim bu David Owen'ın kitabında da gördüğün mesele şu. Bir kez güce ulaşmaya başlayınca, hatırla bir önce iktidardan bahsetmiştim. Ve iktidar meselesi öyle zehirleyici bir şey ki sen iktidara sahip olduğun zaman çevrendeki kitle ile ilişkin de değişiyor. Bir örnek verelim. Hatırla, dedik ki iktidara yürüyüş yürek samimiyetle, iktidarda kalış akıl yani itidal ile, iktidardan düşüş küstahlık yani kibir ile demiştim. İktidara yürüyüş yürekle gerçekleşiyor, adaletle mayalanıyor, iktidarda kalış da tedbir yani düşünceyle yaşıyor. Şimdi burada çok ilginç bir konu var. Konu mesele iktidarda kalmak değil, istikamette. İstikamet dik durmak, düz gitmek, doğruluk demek. Hani vardır ya, akamete uğradı denir. O verimsiz anlamına gelir. Kametten gelir istikamet. O düz yolda olmak kavramı çok önemli. Ama şimdi sana bir tane iktidar verildi. A yapılsın diyorsun, yapılıyor. B yapılsın, yapılıyor. Bir genel müdür düşün, direktörler vesaireler toplamış hepsini. Hayır diyor, hepinizin fikrine diyor, ben karşı çıkıyorum. Öyle yatırım yapmayalım, böyle yatırım yapalım diyor. Ya İstanbul'u diyor ortadan yaralım, ikinci boğaz yapalım. İktidar böyle bir şey. Ve senin söylediğin kadir olmak, hatırla bir öncekinden, kadiri mutlak olmak, yani kesin ve son sözü söyleyen güce sahip olmak ve başkalarını hareket ettiren hale geldiğin zaman ister istemez akşamları aynaya tek başına bakıyorsun. Diyorsun ki vay be, ben neymişim ya? O çok büyük Hitler bile 1933'te iktidara gelir, 45-30 Nisan'da intihar eder. 12 senedir bütün Hitler öyküsü. Ama oradaki o böbürlenme, o büyüklenme neyi getiriyor? Avantajı şudur aslında bu tür kişilerin. Kibirli iktidardaki kişi kendine, başkasına hiçbir şekilde göstermediği kadar önem atfetmeye başladığında ve güce de sahipse hakikaten yaptırtır. Ve dönüp etrafa der ki ne konuşuyorsunuz ya? Sizinki laf. İşte bak, bizim yaptığımız şeyler burada. Ama biz buradan geriye doğru gitmek zorundayız. Bizim ünlü bir düşünürümüz var. Çok çok önemli. Adını vermeyeceğim sona doğru. Bilenler zaten bilecek. Ne diyordu o? Görünür kişinin aklı eseri, ya aklı rütbesi yani yaptığı eserde. Yani senin aklını göreyim. Aklının büyüklüğünü göreyim. Yani Hitler'in intihar etmeden işte çok kısa zaman önce kendi mimarlarıyla yaptırdığı İkinci Roma derdindedir. Büyük bir Roma hayranıdır. Bütün o taklar, yürüyüşler, alanlar. Ve çırak, biliyor musun Hitler'in yaptırmaya çalıştığı plandaki stadın büyüklüğü kaç kişilik?
Kaç, birkaç yüz binindir diye tahmin edeceğim.
400 bin. 400 bin kişilik stad yapmaya çalışıyor. David Owen diyor ki, bu tür narsisistik eğilimlere sahip liderler, şirket sahipleri, patronlar, tarihteki generaller, Napolyon gibi, bizim Enver Paşa gibi, bu narsist eğilimlere sahip olan kişiler sonunda yaşları ilerledikçe şehrin ya da tarihin göreceği büyüklükte eser derdine düşerler. En büyük binalar, en büyük camiler, kiliseler, yollar, kuleler, ikinci boğazlar gibi. Ben ölsem de orada kalsın. O çünkü insanın çok böyle naçiz, zavallı halidir. Çünkü ölümlü olduğunu bilmektedir. Ama kibirli insan bu ölüm korkusunu yaşadığım müddetçe neredeyse tanrı kadar gücümle tatmin eder. Bu tabii toplumlarda farklı şekilde karşılanır. Bir ordunun komutanı yüzlerce değil on binlerce insanı sadece tek bir emirle, tek bir emirle hepsini ölüme gönderebilir. Bunların hepsi ister istemez ne yaparsan yap, sonuç itibariyle içinde bulunduğumuz yapı birçok şeyi değiştiriyor. Ama arkada olan temel mesele de sen de biliyorsun ki ne yaparsan yap o kişinin kendini bilmesi, bilmemesi ilişkisi.
Şimdi tam da kişinin kendisini bilmesi, bilmemesi ilişkisiyle ilgili bir yere gelmek istiyordum ben. Konu da kendiliğinden geldi. Geçmiş bölümlerde de çokça bahsettik bu temet noseden, kendini tanı, kendini bilden. İnsan kendini tanıdıkça ve kendisiyle ilgili keşiflerinde iç barışını kendini olduğu gibi kabul edecek şekilde yaptıkça özgüveni de artar diye bir varsayım var. Şimdi kişi kendini severse, kendiyle olan o barışını sağlarsa bu kibirden nasıl ayrılır? Yani kendine çok iyi duygularla yaklaşan biriyle kibirli birinin arasındaki ayrım nedir? Çünkü burası şu açıdan önemli. Diğeriyle olan ilişkiyi bu değiştiriyor gibi hissediyorum. Buradan da yavaş yavaş tevazuya geçmek istiyorum aslında. Mesela kendini çok başarıyla sevebilen, olduğu gibi kabul eden birinin diğerlerine karşı böyle bir tepeden bakan konumda olmayacağını varsayıyorum ben. Sen ne dersin?
Şöyle bakalım istersen. Şimdi basit bir eğitimden gelsin bir insan, mütevazı bir aileden gelsin. Ailenin büyük bir geliri olmasın. Bu kişi iyi bir lise, iyi bir üniversite eğitiminden sonra çok çalışsın, kendisi de nitelikli bir insan olsun, doğal bir yeteneği olsun, yavaş yavaş yükselsin. Yani hem nitelik hem nicelik kazanarak yukarıya doğru yürüsün. Bir şirketin, bir işte organizasyonun, bir örgütün başına geçsin. Orada da iyi bir şeyler yapsın. Yaptıkça etrafındakilerden takdir görsün. Ardından da söylem olarak ya böyle edelim, böyle edelim, şöyle yapalım söylemleri yaptıklarıyla, eylemleriyle birleştiğinde herkese desin ki ya ne kadar doğru düşünmüşsün hakikaten bunu yapmak çok faydalı oldu. Bak etrafa da fayda sağladın, insanları da geliştirdin. Orada çok önemli bir yere topa giriyorsun şimdi sen. Oranın adı insanlardan liderlik ayrımına gitmeye başlıyorsun. Çünkü gerçek liderler güç sahibi olmayı isterler. Ama gücü iki türlü kullanırlar. Kendisi için kullanmak başka bir şeydir. O etrafındaki toplum için kullanmak başka bir şeydir. İşte narsisist eğilimleri olanlar o gücü kendisini parlatmak, tarihte kalmak, sürekli hatırlanmak üzere kullanma eğilimleri çok daha yüksek. Diğeri ise o toplulukla ilgili. Şimdi bu başlangıçtan gidelim özgüven ilişkisine. Orada söyleyip tarif ettiğin bir şey var, özgüven, ama tarif etmediğin bir şey daha var. O da öz saygı. Özgüven şudur. Ben şunu, şunu, şunu, şunu yaparım arkadaş. Öz saygı da bunları da yapamam demektir.
Yapacaklarını da yapamayacaklarını da bilme, evet. Limitlerini bilme.
Evet, şimdi özgüven tarafı şu. Şunu çok iyi yaparım. Hakikaten çok iyi yapıyor. Bunda şöyle iyiyim, bunda böyle iyiyim. Bak bu güven mi iken, yapmayla ilgili. Öz saygı ise hatırlayalım bakalım. Mustafa Kemal Atatürk'ün ayağına Yunan bayrağı serilir. Ve ne zaman serilir? Savaşın ortası. Müthiş bir zafer duygusu var. Çevresindeki insanların alkışı yıkılıyor. Tam da istenen ayağına serildiği için ez geç. Sen bir devletin bile üstündesin. Mustafa Kemal ne yapar? Der ki bir bayrak bir devleti temsil eder. Kaldırın. Dikkat et hala o içerisindeki ego dediğimiz o büyüklenmeyi nasıl kontrol ediyor? İkinci öykü bence çok terbiye eden bir öyküdür. Çok severim ben bunu. Böyle okudum. Belki yanlış bilgi varsa bilenler bunu düzeltsinler. Denir ki Mustafa Kemal 1919'dan sonra İstanbul'a gelmemiş. 1927 yılında kendisi Mudanya'dan Ertuğrul Fırkateyni ile ilk kez İstanbul'a gelecek. Her taraf kalabalık. Yanında Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Tanrıöver var. Bir sürü tabii zevat var. Onunla beraber İstanbul'a yaklaşıyorlar. İstanbul'a doğru yaklaşırken her taraf yıkılıyor. Gazi, bayraklar, işte camiler, binaların çatısı, evler, işte ne varsa artık. Kayıklar, gemiler şehrin dışından karşılayıp onunla Marmara boyunca eşlik ederek şehre doğru yaklaşıyor. Artık iyice kalabalığın ortası. Hamdullah Supi diyor ki ya Gazi Hazretleri kim bilir ne kadar heyecanlısınızdır. Atatürk dönüp soluna bakıyor diyor ki alıyor elini götürüyor kalbine var mı diyor heyecan. Şaşırıyor Hamdullah Supi ya diyor hiç heyecan yok diyor. Bak diyor, halkın coşkusuna güvenilmez. Aynı coşkuyla beni asarlar diyor. Yani dikkat et, buradan çıkan müthiş bir mesaj vardır. İyi liderlikte, özgüven ve öz saygısı olan liderlikte baş gövdeyi yönetir. Gövde başı yönetmez. Bugünün dünyasındaki popüler liderlikte hep gövde başı yönetiyor. Ya yani grup bunu istiyor, onu yapalım. Grup şimdi bunu istiyor, şunu yapalım. Ardından da onlara ulufe dağıtalım padişahlık döneminden. İşte Trump'ı görüyorsun veya Rusya'yı görüyorsun, Putin'i. Veya detaya gitmek çok da gerek yok. Bizim mahallemizde de benzer şeyleri görebilirsin. Bu güç ilişkisinde içinde yaşadığın toplum otoriteye dayanan bir toplumsa, ister istemez lider pozisyonda olan kişi daha da yukarıya doğru yükseltilir. Hani bizde bir laf var ya, şeyh uçmaz, müritleri uçurur. O yüzden bir filmi bir kez daha tavsiye edelim. Yer demir, gök bakır. Müthiş bir filmdir. Yaşar Kemal'in yazdığı 3 romandan 3.'sünü anlatan çok çok enteresan bir filmdir. Anlatımı da çok iyidir, çok başarılıdır. İnsanoğlunun sınırlarını zorlayan bir takdir, bir beğenme, sahte bile olsa. Düşünsene, saray soytarıları niye vardı sarayda? Dal kavuklar niye vardı? İki türde bakabilirsin. Birincisi, padişahın da talk show olmayacağına göre gülme ihtiyacı var. Buna bile bir memuriyet atayalım. Dal kavuklar niye vardı? İnsanın o kendisiyle olan özgüveni aşırı olduğunda, öz saygısının da üzerinden geçip de efendim şöyle iyisiniz, böyle iyisiniz, nasıl da kıymetli düşündünüz. Bırakın siz o bir avuç halkın söylediğini vesaire vesaire. Vezir-i azam, vezir göğüs demektir Farsça. Vezir-i azam azametli göğüs. Yani padişahın karşısına çıkan, onun karşısında duran, bir dakika bir dur. Efendim böyle böyle var, böyle böyle var diyen, yol gösteren, yeri geldiğinde mentorluk yapan. Bu arada tarihin ilk mentorunu da unutmayalım. Tarihin ilk imparatorluğunu kuran Büyük İskender, Büyük İskender'in mentoru da Aristoteles'tir. Şimdi böyle baktığımız zaman anlıyoruz ki, toparlarsak, özgüven bir taraftan geliyor ama öz saygı yoksa, ben Fatih Terim'in şu cümlesini çok iyi hatırlıyorum. Diyor ki,
ben ders veririm.
Biz de o zaman İngilizce çok sevdiğimiz bir atasözünü söylüyoruz. Sonra cümleyi sana bırakacağım. Is your mother beautiful?
Şimdi birazcık tevazuya doğru girmek istiyorum, evet. Aslında. Sen daha önce bir sohbetimizde düzeltmiştin. Mütevazi değil, mütevazı, evet, ı ile bitiyor, evet, diye. O aradaki farkın da altını böyle bir çizelim bastıra bastıra.
Evet, önce onunla başlamakta fayda var. Mütevazi şimdi dersen paralel olur. Paralel. Tamam,
onu da düzeltmiş.
Mütevazı olur dersen tevazu gösteren olur. Yani alçak gönüllülük, daha aşağıda durmak. Bunu tarif eder.
Şimdi abi, bununla ilgili bir klişe laf var. Yersiz tevazu aptallıktır diye. Hı-hı. Hatta şöyle bir şey de okudum ben. Ekşi Sözlük'teydi yanlış hatırlamıyorsam. Egoizmin en şiddetli biçimidir tevazu göstermek. Kimileri alçak gönüllülük gibi isimlendirse de diye bir laf yazmış birisi. Şimdi burada tabii ki yani tevazuda bir ölçü lazım. Bir kişinin kendine olan o benlik saygısını, kendi öz saygısını, öz takdirini, öz güvenini kaybetmediği bir hal lazım. Bu açıdan bakarsak bizim topluma bir bakmaya çalışalım mı? Seninle ara ara da sohbet ettiğimiz bir şey bu. Haddinden fazla tevazu göstermeye çalışma eğiliminin arkasında ne var? Bu aslında üzeri örtülü bir kibir mi yoksa kendini bilmeme hali mi? Yavaş yavaş bu bölümün sonuna doğru da geliyoruz. Burada bir öz reçete olsa ne deriz? Yani kibirle tevazu arasındaki o denge nasıl sağlanacak?
Şimdi önce biraz önce söylediğin kelimenin kökü İbn Haldun'dan gelir. İbn Haldun diyor ki orada, o çok ilginç bir cümledir. Onun cevabı şöyle. Fazla tevazunun sonu geveze insandan nasihat dinlemektir diyor. Peki ya hocam, abi, müdür, kaptan, patron, öğretmenim, değil mi? Ya nedir bu tevazu ya? Şunu bir elle tutalım. Şimdi tevazu şu. Diyelim ki çırak, sen doğuştan geniş bir ciğer kapasitesine sahipsin. Böyle bir genetik avantajın var, biyolojik bir avantaj. Ve sen çocukluğundan beri hiç zorlanmadan suyun altında 3 dakika nefesini tutuyorsun. Biraz da çalıştın, meraklandın, sevdin de bu işi. 4 dakika tutuyorsun. Ben sana gelip diyorum ki, ya nasıl suyun altında tutuyorsun? Ne muhteşem bir adamsın dediğinde Tevazu aslında şunu söylemektir. Yok be kardeşim, ben doğuştan büyük bir ciğere sahibim. Hafif bir çalışmayla bu seviyeye geldim. Bu birinci, tevazu bu. İkincisi ise sahte olan şu. Sen böyle büyük bir ciğer kapasitesine sahip değilsin. Yıllarca çalıştın, gayret ettin, elinden geleni yaptın, zorladın ve hakikaten 3,5-4 dakikaya ulaştırdın. Çünkü bu mümkün teknik olarak. Şimdi ben sana diyorum ki ya çırak, helal olsun sana be. Nasıl bu kadar nefesini tutuyorsun dediğim zaman senin bana estağfurullah efendim ne ki dediğin zaman bak bu sahtedir. Çünkü sen bunu duymak için çok çabaladın, çok gayret ettin. Bu sende bulunan bir nitelik değil. Sen geliştirdin. Adamın boyu 2 metre. Ne güzel boyunuz var deyince adamın söyleyeceği tek şey şu. Anam babam uzunmuş. Ben bir şey yapmadım. Ama tam da buradan bir yola çıkacak olursak işte o büyüklenme görünümü o. Diyorsunuz ki ya boyunuz ne kadar güzel. Hani tabiri caizse ne kadar uzun boylusunuz. E işte ne yapalım.
Bu da orada aslında yani. Şey değil mi bu bağlantıyı kuracak olursak. Mesela o nefes tutma örneğinden ya ben hiç çabalamadım kendim böyleyim böyle, diyen o 400 bin kişilik stadı yapmaya çalışan kişi aslında.
Şöyle hayır o.
Buradaki o aşağılık durumunu belki de örtmeye çalışıyor.
Evet yani derdi bu şöyle düşün. Adamı diyorsun ki veya kadını ne güzel gözleriniz var. Estağfurullah rica ediyorum. Ya ne rica ediyorsun kardeşim senin o göze bir katkın yok ki.
Emeğin
hakikaten,
yok.
Yani. Yok o yüzden çok güzel gözlerine söyleyeceğin tek şey şu olur. Yani ben böyle doğdum. Bak bu seni daha aşağı indirir. Evet bütün kızlar, erkekler de bayılır demeye başlayınca ister istemez senin ayağın altından o zemin kayıyor. Kayacağı için çevrende zeki insanların hepsi senin altından o zemini almak için bu lafları söylerler. Yine dönelim La Fontaine, yine peynir, yine karga, yine tilki. Çünkü daha önce konuştuk Lacan. Lacan diyor ki bir daha hatırlayacağız. Her insan efendisini arar. Ve Lacan diyor ki kişilik ötekinin gözünde kurulur, ötekinin gözünde yıkılır. Şimdi bir tarafımız bu kadar eksik, yani anneyle olan ünlü ilişkimiz, annenin yoksunluğu ve diğer Lacancı psikiyatrinin söylediği kriterlerden bakarsan, bu açlık, bu asla dolması, bitmesi mümkün olmayan eksikliği kabul etme ihtiyacımız var. Bunu kabul edersek biz bu işi çözeceğiz. İnsan kabul eder mi? Etmez. Niye? Çünkü insan kendisini ölümsüz zannediyor. Ölümle baş edemediği için bütün bunları yaratıyor ve hep kalacağını, kalabileceğine inanıyor. O yüzden de bu tevazu dediğimiz konuda kişiye diyorsunuz ki ya ne kadar güzel bir rapor yazdınız. Onun sana söylemesi gereken konu şu. Çok teşekkür ederim. 3 hafta çalıştım. Hakikaten ben de beğendim. İyi de bir rapor olmuş. Yerine estağfurullah efendim biz hep böyle yapıyoruz. Adama diyorsun ki ne kadar iyi İngilizce konuşuyorsun. Gelip sana şunu söylemesi lazım. Kardeşim annem benim İngiliz, babam Türk. Oradan öğrendim. Yani burada benim havaya girecek bir şeyim yok. Tevazu aslında burada gösteriliyor. Ben bir şey yapmadım demek tevazu. Tevazu çalıştım, çabaladım, gayret ettim. Sen böyle söyledin ya. Aman havaya girip de burnu büyük gözükmeyeyim. Rica ederim biz de bir şey yapmadık ki. Bu aslında ikiyüzlülük. Biz bunu çok karıştırıyoruz. Böbürlenme dediğimiz konu bu. Adama veya kadına. Neyse konusu. Yaptığı bir şeyden dolayı iyi bir şey söyleme ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü samimi bir hayranlık duyuyoruz. Bir taraftan da yapamadığımızı söylüyoruz ona. Ya ne güzel İngilizce konuşuyorsun. Hani siz nasıl, valla ben İngilizce hiç okumadım veya ben de iyi konuşuyorum ama sizin kadar konuşamıyorum. Veya bir üstte ben senden çok daha İngilizce konuşuyorum ama sen bir yabancı olmana rağmen bu İngilizceyi nasıl konuşuyorsun? Hep bir hayranlık var. O nedenle karşı taraftaki, şimdi bana biri hayranlığını söylüyor samimiyetle. Ben de diyorum ki hayran olmayın, hayran olunacak bir şey yok. Niye? Annem İngiliz. Ha, o da diyor ki ha, şimdi anladım gerekçesi. Öbürü ise yıllarca çalışmış. Müthiş aksan hatası yapmadan konuşabilme kabiliyeti varsa orada söyleyebileceği laf şu. Estağfurullah dersen yani yumuşak ye olmazsa Allah'tan şişmanlamayı dilerim demekti diye bir şey okumuştum. Yumuşak ye'yi koyarsan Allah'tan affedilmeyi, bu büyüklenmeden dolayı, yanlış anlaşılmadan dolayı affımı dilerim anlamında bir kelime o.
I beg your pardon gibi bir şey.
Evet, yani şimdi
affımı diliyorum.
Tabii burada mesela çok güzel bir alan var. Denir ki kibirdir yollarda yorulan. Bilgilisin, senin bir bilgin var. Bilgilisin diye böbürlenme. Bilgili olanlara danıştığın gibi bilgili olmayanlara da danış. Hiç kimse sanatının sınırına ulaşamaz. Hiçbir sanatçı sanatında mükemmel değildir diyen kişi, Mısır tarihinin en eski öğütlerinden birini veren Vezir Propeteos'a ait. Milattan önce 2500. Kibirdir yolda yorulan.
Şimdi yavaş yavaş toparlayalım. Ben bir öz reçete yazdım gene. Fakat şeyi söylemeden de edemeyeceğim. Pek çok toplantı ya da görüşmeye gittiğimde uyarı alıyorum ben bazen. Aman hocam, bizim ekiple çok da tevazu sahibi gibi görünme, seni ciddiye almazlar diye. Onlara da selam olsun buradan. Bütün bu söylediklerimiz inşallah bir yerlere ulaşıyordur. Benim öz reçetem şu oldu bütün bu konuştuklarımızdan. En son senin eklemen var mı diye sana da topu atacağım tekrar. Kişinin doğası, tabiatı, yani üzerinde emeği olmadan elde ettiği şeyler için böbürlenmeme hali, uğraştığı, çabaladığı, emek sarf edip elde ettiği şeyleri de samimiyetle açıkça söyleme haline tevazu sahibi olmak diyebiliriz duyuyorum. Kibirin de büyük bir bedeli var. Üstelik en acısı, kişi ödediği bedelin de farkında pek olamıyor. Dolayısıyla diğer insanlar sürekli onunla alakalı çok da nahoş şeyler söylüyorlar, hissediyorlar, görüyorlar, düşünüyorlar. Özellikle şirketlerde çalışan yöneticilerin bizim az evvel tanımladığımız şekilde tevazu sahibi olmalarının bugünün liderliğinde çok kritik bir özellik olduğunu düşünüyorum. Öz reçete de bu. Yani konu gene döndü dolaştı, göründüğün gibi ol, olduğun gibi görüne geldi gibi benim kafamda. Ben böyle kapatacağım bu bölümü, kendi mesajımı. Topu sana atıyorum, ondan sonra yavaş yavaş dükkanı kapatalım.
Ben de Martin Luther King'in diye hatırladığım bir sözü vardır, onunla kapatmak isterim. Diyor ki, korkaklık şu soruyu sorar, güvenli mi değil mi? Menfaatçilik şu soruyu sorar, faydalı mı değil mi? Kibir şu soruyu sorar, popüler mi değil mi? Ama vicdan şu soruyu sorar, adaletli mi değil mi?
Vicdanlı ve sağlıklı günler diliyoruz herkese.